Ayrım 2.
Ama sessiz duran yandaşları bazı enstitülere, bazı gazetelere sızıp sinmiş bulunuyorlar. Onlar da kurtulamayacak elimizden ve onlara asla acımayacağız. Bir keresinde bir sorgulama sırasında, yani bir milliyetçi bana ne dedi biliyor musunuz? Bize yaptıklarınızın hiç önemi yok dedi. Nasıl olsa tarih sizi mahkum edecektir ve siz şeytan gibi lanetle anılacaksınız dedi. Ya böyle dedi bana. Herif orada beynine kurşunu hak etmiş dedi. Tansık Bayev öfkeye kapılarak ve ayağa kalkarak. Evet, ben de beynine bir kurşun sıkabilirdim ama bilgi almak için ona ihtiyacım var. Cevabını verdim tabii. O mahkumiyet olmadan sen yeryüzünden çoktan silinip gitmiş olacaksın it herif dedim. İt ürür, Stalin kervanı yürür dedim. O sefil milliyetçiye şıp diye verilen bu cevap sofradakilerin çok hoşuna gitti. Alkışlarla hep birden kadehlerini ellerine alıp ayağa kalktılar bir ağızdan. Stalin'in şerefine diye bir dikişte bitirdiler. Kadehlerindeki içkileri böylece söylenen sözlerin doğruluğunu kabul etmiş, birbirlerine olan bağlılıklarını da kanıtlamış oldular. O akşam buna benzer konularda daha birçok şeyler söylendi. Konu konuyu, söz sözü doğuruyor, bunları konuşup içtikçe coşuyor, beyinleri iyice bulanıyor, kovanları ateşe verilen eşek arıları gibi kuduruyor, hiddete kapılıyorlardı. Tansık Bayev kendi hesabına büyük bir sıkıntı içindeydi. Kafasındaki düşünceler fokur fokur kaynıyor ve kararını güçlendiriyordu. Az önce duyduğu sözlerin, açıklamaların hiçbir yeni tarafı yoktu onun için. Pek çok meslek dışı, hatta içinde yetiştiği bütün sosyal çevre gibi onun hayatı da bu ardı arkası kesilmeyen amansız sınıf mücadelesiyle geçmişti. Her gün yaşamıştı bu olayları. Sınıf mücadelesi deyime her şeyi doğrulamaya yetiyordu zaten. Ama işin bir güç yanı vardı. Bu kavgayı, bu çatışmayı sürekli canlı ve gergin tutabilmek için yeni hedefler, yeni kampanyalar gerekiyordu. Oysa bu davayı kökünden bir çözüme kavuşturmak için bir ülke halkının tümünü Sibirya'ya, Orta Asya'ya sürmeye, sürgün yollarında kırılıp gitmelerine neden olmaya kadar pek çok şey yapılmıştı. Kötü otları ayıklama işini, bu işi yapmak, birliğin ayrı milletlerden oluşan yörelerinde yapmak daha uygun olsa bile feodal, burjuva milliyetçiliğiyle suçlamak, yoluyla yapmak gittikçe güçleşiyordu. Hakkında şüpheli fikirleri var şeklinde en küçük bir ihbar yapılan kimse, kim olursa olsun kendisi de yakınları da derhal baskı altına alınıyordu. Onun için insanlar bunca acı deneyden, unutulmaz olaylardan sonra milliyetçiliğin mevsini bile ağızlarına almamak, konuşmalarında ve yazılarında milliyetçiliği çağrıştıran bir sözcük kullanmamak için çok dikkatli davranıyorlardı. Aksine herkes milliyetçilik aleyhinde milli değerler, hatta ana dilleri aleyhinde atıp tutuyorlardı. İkide bir ve yerli yersiz sadece Lenin'i göklere çıkaran, onun sözleriyle konuşan bir insanı nasıl ve ne ile suçlarsınız? İşte Tansık Bayev'e şans bir rastlantı sonucu da olsa, olayların böylesine az, düşmana karşı kampanya başlatacak ihbarların böylesine kırt bir dönemine gülmüştü. Abu Talip Kutubayev hakkındaki ihbar ona küçük aktarma istasyonu Boranlı'dan gelmişti. Bu ihbar ona ciddi bir araştırma konusu olmaktan ziyade ikinci derecede önemli bir bilgi olarak sunulmuştu. Ama Tansık Bayev bu fırsatı kaçırmadı ve sezgisi, koku alma duyusu onu yanıltmadı. Bir dakika bile kaybetmeden hemen Boranlı'ya gitti, işe el koydu. Vakit geçtikçe de iyi işlerle, iyi yoğurursa ilk bakışta önemli görünen bu olayı kendisine yarar sağlayacak bir kıvama, inanılır bir suça dönüştürebileceğini anlamıştı. Her şey uz giderse bunun ödülü de kesindi. Bugün bu masada buna benzer bir zafere tanık olmamış mıydı? Böyle şansların nasıl imal edildiğini bilmiyorlar mıydı? Niçin meslektaşlarından geri kalsındı? O da tıpkı onlar gibi ruhuyla, bedeniyle yaşayan kudret tanrısına kendini adamamış mıydı? O yaşayan kudret tanrısına tapanlar, bugün masalarını, tavanlarını süsleyen kristaller arasında mutlu bir hayat yaşamıyorlar mıydı? Ama o kudret ilahına ulaştıran, onun lütfuna kavuşturan tek yol vardı. Durup dinlenmeden, kılı kırk yararak ve sinsi sinsi çalışarak düşmanı bulmak ve maskesini düşürmek. Bu düşmanlar arasında bir grup vardı ki onları ele geçirmek çok büyük bir beceri, kurnazlık ve dikkat gerektiriyordu. Bunlar eski savaş tutsaklarıydı. Teslim olmak yerine kafalarına bir kurşun sıkarak intihar etmedikleri için zaten büyük bir suç işlemiş sayılıyorlardı. Düşmana teslim olmak zorunda kaldıkları zaman silahlarını kendilerine çevirip intihar etmek emredilmişti onlara. Böyle davranmakla görevlerini yapmış, iktidara, iktidar tanrıya bağlılıklarını kanıtlamış olurlardı. Teslim olan, tutsak düşen, bu suçunu cezasını herkese, bütün gelecek kuşaklara ve her zaman ibret olacak şekilde görmeliydi. Kudret ilahının emri, direktifi böyleydi. İşte Tansıkbayev'in tutukladığı Kutbuyet de böyle bir eski savaş esiriydi. Üstelik günün konusu olan çok ilginç bir yanı da vardı. Ondan yönlendirdiği konuda bir itiraf koparırsa çok büyük bir başarı kazanacak, çok geniş yankıları olan bir iş yapmış olacaktı. Tito, Rankoviç yanlılarının sinsice, haince çalışmalarını ortaya çıkaracaktı. Bu hainler Stalin'in rızası olmadan bağımsızlığını ilan etmeye kalkışan Yugoslavya'nın yolundan gitmek istiyorlardı. Bundan daha büyük suç olur muydu hiç? Savaş bizden ayrılmalarını gerektirecek kadar uzak bir geçmişte mi olmuştu? Stalin bu niyetlerini kursaklarında bırakır, ezer geçerdi onları. Ayrıca küçük bir olaydan hareket ederek revizyonist Yugoslav ihanetinin bugünlerde değil, ta savaş yıllarında partizan subayların harekatı sırasında İngiliz gizli servislerinin etkisi ve yönlendirmesiyle başladığı bir kere daha kanıtlanmış olacaktı. Abu Talib Kutlubayev'in anıları arasında Yugoslav partizanlarının İngilizlerle buluşmaları da yer alıyordu. Demek ki bugünkü iddiaları doğrulayacak bir dava olacaktı bu. Ortam bu derece uygun olduğuna göre ne pahasına olursa olsun itiraf ettirmeliydi. Adamın ağzından çekip almalıydı istediklerini. Gerekirse didim didim didinecek, sarı özekli bu kötü yazarın, bu sözde yazarın işini bitirecekli. Politikada esen havaya göre hareket etmek gerekirdi. Fikirler çatışmasında küçük bir nokta düşmana öldürücü bir darbe indirmeye yeterdi zaten. İşte bu öldürücü darbeyi oluşturacak taşları hiç gözden kaçırmadan toplamalıydı Tansıkbayev. Bu taşlar ne kadar küçük, ne kadar sembolik olursa olsun onları canla başla tek tek toplayarak kudret tanrısının eline vermeliydi. Bu taşları basında yazıldığı gibi o lanet, o ayin Tito'nun ve onun destekçisi Rankoviç'in uşakları üzerine atmak onun hakkıydı. Bütün çabalarına rağmen sonuç umulduğu kadar parlak olmasa, çok küçük bir sonuç elde edilse bile bunu ona söylerdi. Ama büyük çabalarından dolayı yine de ona minnettar olduklarını bildirirlerdi. O zaman şimdi bu masada oturanların hepsi bir gün onun davetlisi olur, onun başarısını kutlamak için kadeh kaldırırlardı. Çünkü hayatın anlamı mutlu olmak idi. Başarı ise mutluluğun başlangıcıydı. O gala gecesinde Tansıkbayev'in aklından geçenlere işte bunlardı. Taşkın bir derenin akışına kapılmış gibi kendisini o ateşli konuşmalara bırakıvermiş, doyumsuzluk, açgözlülük selinde yüzüyordu. Yalnız onu çok iyi tanıyan karısı Aykımız, onun aklından bir şeyler geçtiğini, gecenin karanlığında ava çıkan, gözüne kestirdiği avın üzerine vahşi bir hayvan gibi atılmaya hazırlandığını anlıyordu. Onun bakışlarından kırpışmayan, bazen donup kalan, bazen de bulanan akdoğan bakışlı gözlerinden okuyordu düşüncelerini. Bunun içinde ona "Herkesle birlikte kalkar ve dost doğru eve gideriz." diye fısıldamıştı. Tansıkbayev istemeyerek de olsa "Peki" anlamında başını sallamıştı. Böyle bir durumda herkesin yanında karısıyla tartışacak değildi elbet. Şimdi o kafasında daha geniş çaplı bir hareket planı hazırlıyor, bunu olgunlaştırıyordu. Yugoslav partizanları arasında tek örnek, tek kişi Kutlubayev değildi. Sağa sola sinmiş, daha başka savaş esirleri de vardı. Onlar da bir şeyler biliyor, hatırlıyor olmalıydılar. Bunların içinde en faal olanları Kutlubayev'e kusturmak ve o kadar güç bir iş olmayacaktı. daha çok kanı toplamalı ve bunun için de hemen ertesi gün sorgulama, yargılama işine başlamalıydı. Ya da merkeze gitmeli, araştırmalar yapmalı, Kutlubay evin doğrulaması için olayları iyice açığa çıkarmalıydı. Sonra onun ifadesini esas alarak Yugoslavya'da çarpışan tutsaklar hakkında verilmiş hükmü tersine çevirecek yeni bir dava açmalıydı. Doğruyu söylememekle araştırma ve denetim komitesi huzurunda Yugoslav revizyonistlerin ihanetlerini gizlemekle suçlamalıydı onları. Ama bunu gizli bir yazışma sonunda yapabilirdi. Çünkü bu kişilerin sayısı yüzlerce değil binlerceydi. Hepsini sıkı bir sorgulama değirmeninde öğütmesi, çarkları işlemesi, kamplara sürüp sonunda dosyayı kapatması gerekecekti. Bunu yapacaktı. Çeşit çeşit yiyeceklerle ve küçük konyak kadehleriyle dolu olan bu masada aklına bu fikir gelince içten içe coştu. Daha çok içmek, daha çok yemek, şarkı söylemek, yanındakileri hırpalamak, hayatında mutlu bir dönemin başlayacağı sezgisiyle neşeyle gülmek geliyordu içinden. Sofra arkadaşlarını esrarlı bir umutla ışıldayan gözlerle ve minnettar bakışlarla süzüyor, gülücükler dağıtıyordu. Hepsi kendi ırkından insanlardı ve bu anda onları daha da şirin görüyordu. Öte yandan masadakiler her ne kadar birbirlerine yakın olsalar da onda yeni ve büyük bir düşüncenin doğduğunu göremiyor, böyle bir şeyden hiç kuşku duymuyorlardı. O da bunu hissediyor, yüzüne kan basıyor, başarısının belirtisi olarak kalbi sevinçle çarpıyordu. Yeni projesi ona gizliden gizliye gerçek ve parlak bir yükseliş vaat ediyordu. Ve bunun bir mantığı da vardı. Gizli düşmanları ne kadar çok ortaya çıkarır ve köklerini kazırsa kazancı da o kadar çok büyük ve derin olurdu. Böyle bir derin düşünce ve görüş onu gururlandırıyor, sevinçten kanatlandırıyordu. Zeki insanlar işlerini böyle yürütür diyordu kendi kendine. Bu işi yarı yolda bırakmam. Ne pahasına olursa olsun sonuna kadar yürütürüm. Bundan sonra hiç vakit kaybetmeden harekete geçecek, yani şoförünü çağıracak, sorgulama hücresi denilen o demir parmaklıklı bodruma gidecekti. Abu Talip Kutlubayev oradaydı. Sorgulama işini hemen oracıkta başlatacak, ölümle tehdit edecekti onu. Yalnız iki şık vardı onun için. Eğer itiraf ederse, İngiliz-Yugoslav işbirliğini doğrularsa, partizanlar arasında kendisi gibi olanların adlarını bildirirse, 58. maddenin B fıkrasına göre 25 yıla mahkum olur, çalışma kampına gönderirlerdi. Aksi halde vatana ihanetten, yabancıların gizli servisleriyle işbirliği yapmaktan ve yıkıcı fikirleri yaymaktan kurşuna dizilirdi. Buna göre düşünüp cevap versindi. Tansıkbayev harekatı bütün ayrıntılarıyla düşünüyordu. Sorgulamanın alacağı biçimi, Kutlubayev'in direnişini, onun bu inadını kırmak için uygulayacağı usulleri, her şeyi. Ama ne olursa olsun onu iyice köşeye sıkıştırmış bulunuyordu. Hayatına değer veriyorsa onun istediği gibi konuşacaktı. Elbette adam inatla savunacaktı kendini. Suçsuz olduğunu, esir olmasının bedelini Yugoslav partizanları safında çarpışarak ödediğini, yaralandığını, kanını akıttığını, savaş sonunda araştırma ve denetim komitesinin sorgulama ve sınavından geçtiğini ve benzeri şeyler söyleyecekti. Boş laflardı bunlar. Kutlubayev nereden bilecekti bütün bunların yararsız olacağını? Devletin gizli düşmanlarını toptan yok etmek için onun zincirin sadece ilk halkası olduğunu nereden bilecekti? Devletin çıkarlarından daha önemli ne olabilirdi? Bazıları insan hayatının önemli olduğunu sanıyorlardı. Ne laf ya! Devlet bir sobadır ve yakıtı da yalnız insandır. Yakılacak insan olmazsa soba söner. Sönen, yanmayan sobanın da hiçbir yararı yoktur. Ama öte yandan bu insanlar da devlet olmadan yaşayamazlar. Sobayı tutuşturan, yakan onlardır. Sobayı yanar tutmakla görevli olanlar da ona yakıt temin etmelidirler. Her şey buna bağlı. Tansıkbayev yemek masasında karısıyla birlikte düşüncelerini yalnız ondan gizleyemiyordu. Oturuyor, yanındakilerin şefle ilgili sözlerini onaylıyor, parti okulunda klasik doktrinler üzerinde bazı basit görüşleri hatırlayarak felsefe yapıyor, insan denen varlığın ne müthiş bir şey olduğunu düşünerek ona hayran oluyordu. Kendisini örnek gösteriyordu buna. İşte o da öteki davetlilerle aynı sofradaydı ve görünüşte herkes günün kutlama olayı üzerinde duruyordu. Oysa kendi kafasından geçen şeyler bambaşkaydı. Onun asıl amacının, kafasında kurduğu planların neler olduğunu kim bilebilirdi? O sofrada rahat, sakin oturur görünürken, onda yakıcı, kaçınılmaz, karşı gelinmez, iradesine bağlı bir şeyin, bir gelişmenin gizli olduğunu, bu gücünü gösterip planını uygulayacağını, planını uygulayınca insanların onun ayaklarına kapanacağını ve onun sayesinde kudret tanrısının ayaklarına kapanacağını şu anda kim düşünebilirdi? Bu durumda o, sayıları çok olsa bile yine de sınırlı olan kudret tanrısının yüksek dereceli büyük desteklerinden biri değil miydi? Evet, bunun bilincine varmak, onda insanın nefis bir yiyecek gördüğü zaman duyduğu imrenmeyi, bir mutluluğun sabırsızlığını uyandırıyordu. İçki kadehini ard arda boşalttıkça coşkusu, ihtirası artıyor, her yudum içkiyle biraz daha kendinden geçiyor, kendini güçlükle tutarak planını hemen yarın uygulamak için kesin karara varıyordu. Tansıkbayev ayrıntıları tekrar aklından geçirirken planının ve mantığının mükemmel olduğunu düşünerek büyük bir memnunluk duyuyordu içinden. Ama yine de bazı zayıf noktalar gelmiyor değildi aklına. Şurada pek anlaşılmayan bir konu, başka yerde biraz derine inilmesini gerektiren bir nokta vardı ve kanıtlar üzerinde biraz daha çalışması gerekiyordu. Kutlubayev'in notları arasında şu mankurt hikayesinde gizli bir anlam bulunabilirdi mesela. Hani şu Cuan Cuanlara esir düşen Naymanlı gencin ağır işkenceler sonunda aklını yitirmesi, bir mankurt olması ve sonra öz annesini öldürme hikayesi. Elbette eski bir efsaneydi, masaldı ama Kutlubayev bunları yazarken kafasında bambaşka bir amacı gütmüş olabilirdi. Bir amacı yoksa onun yazma zahmetine niçin katlansındı? Evet evet, bu mankurt olayında kesinlikle bir şey gizlenmiş olmalıydı. Ama ne? Dolaylı yoldan, temsili yoldan gizli mesajlar vermiş olamaz mıydı? İşin çok önemli, belki asıl önemli bir yanı da şuydu. Tansıkbayev bu mankurt hikayesinin bir kışkırtma olduğunu nasıl kanıtlayacak, bunu neye dayandıracaktı? Bu mankurt hikayesinde ideolojik bir yön bulunduğundan kuşkulanıyor ama bunu kesinleştirecek ve sorgulamada en ağır darbeyi vurmasını sağlayacak kanıtları henüz bulamıyordu. Bunun için bazı durumlarda usulden olduğu gibi halk düşmanlığı taşıyan bir masalda cezayı ağırlaştırıcı şartları bir bir saymak ve buna göre kovuşturma yapması gerekiyordu. Ama nasıl yapacaktı bunu? Tansıkbayev birden işin bu yönünün onun uzmanlığı dışında kaldığını, onu aştığını anladı. Bu durumda bir uzmandan yardım isteyecekti. Burjuva milliyetçiler davasında da bu yola başvurulmuştu. Bir küçük grup bulmuşlar, sonra bazı arkadaşlarını bilgilendirerek milliyetçilik geçmişe övgü gibi Stalinci, sosyalist çağın aleyhine olan faaliyet göstermek suçlamasıyla saldırtmışlardı onlara. Bu da aralıksız günlerce ve günlerce çarkı döndürmeye yatmıştı. Evet evet, Kutlubayev'in böylesine özenle yazdığı bu efsane kesinlikle gizli bir anlam, bir mesaj veriyordu. Bu efsaneyi yeniden inceleyecek, ıcığını cıcığını çıkarıp her sözcük üzerinde duracak, en küçük bir ip ucunu kaçırmadan dosyayı alacak ve sonra saldırıya geçecekti. Kutlubayev'in kağıtları arasında ta Cengiz Han dönemine ait Sarı Özek Kurbanları başlığını taşıyan bir efsane de vardı. Tansıkbayev'in buna önce pek önem vermemiş, dikkat etmemişti. Ama iyice incelenirse belki orada da siyasi bir ima, bir çağrışım bulabilirdi. Cengiz Han büyük ordusuyla her türlü araç gereçle donatılmış halkını da peşinden sürükleyerek Batı'yı fethetmek için uçsuz bucaksız Asya bozkırlarını geçerken subaylarından birinin ve ipek sancaklar üzerine altın sırmalarla alev püsküren, ejderhalar işleyen genç bir kadını idam ettirmişti. Sarı Özek Bozkırı'nda olay olmuştu. O dönemde Asya'nın büyük bölümü Cengiz Han'ın egemenliği altındaydı ve Han fethettiği toprakları oğulları, torunları ve generalleri arasında uluslara bölerek dağıtmıştı. Şimdi hedef İdil Irmağı'nın, bugün Volga denilen bu ırmağın eski adı İdil idi. Ötesinde kalan topraklardı. Şimdi hedef Avrupa'ydı. Sarı, özek bozkırlarında sonbahar başlamıştı. Birdenbire başlayan gür yağmurlarda küçük gölleri, yazın kuruyan dereleri doldurmuştu. Atlar yol boyunca susuzluk çekmeyeceklerdi. Acelesi vardı. Önü arkası görülmeyen büyük bir ordunun. Çünkü bu bozkırları aşmak büyük seferin en güç yanıydı. Geniş cephede 3 ordu ilerliyordu. Her ordu 3 tümenden, her tümen 10.000 savaşçıdan oluşuyordu. Pek görkemli bir orduydu. Atların toynaklarından çıkan toz bulutlu göklere yükseliyor, büyük bir yangının dumanı gibi ufukta kilometrelerce uzanıyordu. O toz bulutunun gerisinde başka bir toz bulutu karartıyordu gökyüzünü. Bu, yedek atların, yemek için kesilecek hayvanların bulunduğu öteki iki tümenin kaldırdığı toz bulutuydu. At yürüyüşüyle birkaç gün uzakta bulundukları için görünmeyen ve her biri yine üçer tümenden oluşan sağ ve sol kanat orduları da İdil'e doğru ilerliyordu. Büyük Han'ın kurmay heyetini oluşturan 11 general soğuk havalar başlamadan bu ırmağın kıyısında bir yerde toplanacaktı. Seferin bundan sonraki planını orada kararlaştıracaklardı. Sonra ırmağın buz tutmasını bekleyecek, buz tutan ırmağı aşıp göz kamaştıran güzel Avrupa ülkelerini fethedeceklerdi. Cengiz Han'ın, onunla birlikte bütün subaylarının, süvarilerinin amacı, hayali bu idi. Ordular, erzak ve cephane taşıyan bütün birlikler durmadan ve hiç vakit geçirmeden ilerliyorlardı. Kadınlar da vardı ve felaket de buradaydı.